Merhaba, ben Yusuf. Neen Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Douglas A. Irwin'in Clashing Over Commerce adlı çalışması. Amerikan dış ticaret politikasının sömürge döneminden 21. yüzyıla uzanan tarihini inceleyen kapsamlı bir ekonomi tarihi kitabıdır. Kitabın temel sorusu nettir. ABD dış ticarete açık mı olmalı, yoksa yerli üreticileri ithalat rekabetinden korumalı mı? Irwin'e göre bu soru, yalnızca iktisadi bir tercih değildir. Gelir dağılımını, sektörlerin gücünü, bölgesel çıkarları, seçim siyasetini ve Amerika'nın dünyadaki konumunu etkilediği için ülke tarihinde sürekli çatışma yaratmıştır. Yazar, tarifeleri yalnızca gümrük vergisi oranları olarak ele almaz. Onları, devletin gelir ihtiyacı, sanayinin koruma talebi ve ülkeler arası karşılıklı taviz pazarlıklarıyla bağlantılı bir siyasal kurum olarak değerlendirir. Bu geniş tarih, üç ana işlev çevresinde düzenlenir: gelir, kısıtlama ve karşılıklılık. Böylece kitap, güncel ticaret savaşlarını tekil krizler olarak değil, ABD siyasetindeki uzun süreli çıkar çatışmalarının yeni biçimleri olarak anlamaya yardımcı olur. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, ticaret politikası, kalıcı bir kazananlar ve kaybedenler çatışmasıdır. Irwin'in kitabının çıkış noktası, ticaret politikasında herkes için aynı sonucu veren tarafsız bir tercih bulunmadığıdır. İthalata açılmak, tüketicilere daha çok seçenek ve daha düşük maliyet sağlayabilir. Buna karşılık ithalatla doğrudan rekabet eden firmalar, işçiler ve bazı tarımsal gruplar fiyat baskısıyla, pazar kaybıyla ya da istihdam riskiyle karşılaşabilir. Yüksek tarife ise korunan üreticilere nefes aldırırken ithal girdi kullanan işletmelerin ve tüketicilerin maliyetlerini yükseltebilir. Bu nedenle tartışma, soyut biçimde serbest ticaret ile korumacılık arasında kurulmaz. Hangi grubun maliyeti üstleneceği ve hangi grubun avantaj elde edeceği üzerinden yürür. Kitap, James Madison'ın ticari düzenlemelerin çatışan çıkarları harekete geçireceği yönündeki düşüncesini tarihsel bir çerçeve olarak kullanır. Amerikan ticaret tartışmalarında tüccarlar, çiftçiler, imalatçılar, İhracatçılar, işçiler ve farklı bölgeler aynı politikayı farklı değerlendirmiştir. Örneğin ihracat pazarlarına erişmek isteyen kesimler başka ülkelerin misillemesinden endişe duyabilir. İç pazara çalışan ve ithalatla rekabet eden sektörler ise koruma talep edebilir. Irwin'in önemli katkısı bu ayrışmayı istisnai bir bozulma değil, ticaret politikasının olağan siyasal mantığı olarak göstermesidir. Böylece okuyucu, günümüzde tarife tartışmalarında görülen sert dilin tarihsel olarak yeni olmadığını, ekonomik çıkarların siyasal temsil arayışından doğduğunu görür. İkinci olarak, 1789 ile iç savaş arasında tarifenin başlıca işlevi federal gelir sağlamaktı, kitabın ilk büyük dönemi. 1789'dan Amerikan iç savaşına kadar uzanan gelir dönemi olarak tanımlanır. Bu yıllarda federal devletin düzenli vergi toplama kapasitesi bugünkünden çok farklıydı. Özellikle modern gelir vergisi sistemi henüz merkezi maliyenin temel dayanağı olmadığı için, ithalattan alınan gümrük vergileri hükümetin başlıca gelir kaynaklarından biri haline geldi. Irwin, erken cumhuriyetin tarife politikasını değerlendirirken bu mali zorunluluğu öne çıkarır. Dolayısıyla dönemin tüm tarifelerini sonradan gelişen korumacı sanayi politikasının basit bir başlangıcı gibi okumaya karşı dikkatli davranır. Yorum? Alexander Hamilton'ın rolü bakımından özellikle önemlidir. Hamilton çoğu zaman yalnızca bebek endüstrilerin korunmasının simgesi olarak anılır. Irwin ise yeni federal hükümetin mali temelini güvenceye alma ihtiyacının da belirleyici olduğunu vurgular. Tarife oranları elbette üreticiler açısından koruma etkisi yaratabiliyordu. Ancak vergi geliriyle koruma amacı iç içe geçmişti. Bu ayrım tarihsel analizi daha isabetli kılar. Çünkü aynı araç, yani tarife, farklı dönemlerde farklı baskın amaçlara hizmet edebilir. Türkiye'de Osmanlı'nın son dönemindeki gümrük sınırlamaları ya da genç cumhuriyetin sanayileşme tartışmaları incelenirken de benzer bir soru sorulabilir. Politika tercihini mali ihtiyaç mı, üretim yapısı mı yoksa dış ilişkiler mi daha çok belirliyor? Irwin'in çerçevesi bu tür karşılaştırmalar içinde yararlı bir analitik dil sunar. Üçüncü olarak, sanayileşme çağında korumacılık. Örgütlü sektör talepleriyle güç kazandı iç savaş sonrasından büyük buhrana uzanan uzun dönemde. Irwin, Amerikan ticaret politikasında kısıtlama amacının baskınlaştığını belirtir. Sanayileşen Kuzey'in birçok kolu ithal malların rekabetini sınırlandıracak yüksek tarifeler istemiştir. Böylece gümrük vergisi devlet gelirinin ötesinde yerli üretimi dış rekabete karşı korumanın aracı olarak daha açık biçimde kullanılmıştır. Bu değişim yalnızca iktisadi fikirlerdeki bir dönüşüm değildir. Sanayinin büyümesiyle birlikte belirli sektörlerin Washington'da politika üzerinde etkili olma kapasitesi de artmıştır. Kitapta korumacılığın işleyişi genel ilkelerden çok siyasal süreç üzerinden anlaşılır. Tarife cetvelleri geniş sektör gruplarını aynı anda etkiliyor gibi görünse de her kalem belli bir ürün, firma ya da üretici grubuna doğrudan sonuç doğurur. Bu ayrıntılı yapı, çıkar gruplarının kongreye belirli oranlar için başvurmasını teşvik eder. Dağınık tüketici maliyetleri genellikle daha az görünürken, belirli bir sektöre sağlanan koruma yoğun ve örgütlenebilir bir fayda yaratabilir. Irwin'in tarihi, korumacılığın neden yalnızca ekonomik verimlilik tartışmasıyla açıklanamayacağını gösterir. Bu, dönemi anlatırken yazar, yüksek tarifelerin siyasi koalisyonlar, bölgesel ayrımlar ve parti rekabetiyle bağını da görünür kılar. Bu nedenle kitap, korumacılığı otomatik biçimde ulusal kalkınma stratejisi saymaz. Kimin korunduğunu, korumanın bedelini kimin taşıdığını ve kararın hangi siyasal mekanizmalarla alındığını sorgular. Bu yaklaşım, bugünkü sektör bazlı gümrük önlemlerini değerlendirirken de geçerliliğini korur. Dördüncü olarak, 1934 sonrasında karşılıklılık. Tarifeyi pazarlık ve liberalizasyon aracına dönüştürdü, Irwin'in üçlü sınıflandırmasındaki üçüncü büyük aşama. 1934 karşılıklı ticaret anlaşmaları yasası ile başlar. Bu düzenleme, ABD ticaret politikasında önemli bir kurumsal değişime işaret eder. Kongrenin her tarife oranını tek tek belirlediği ve sektörel baskılara açık yapı yerine, yürütmeye karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde tarife indirimleri müzakere etme yetkisi verilmiştir. Karşılıklılık fikri basittir. ABD kendi engellerini azaltırken, ticaret ortaklarından da Amerikan ihracatına daha iyi erişim sağlamasını ister. Ancak etkisi yalnızca teknik bir müzakere yönteminin ötesindedir. Bu sistem, dış ticaretten fayda sağlayan ihracatçı kesimlerin politika içindeki ağırlığını artırmayı hedeflemiştir. Bir ülkenin tarifesini düşürmesi, sadece ithalatla rekabet eden yerli üreticilere maliyet getirmez, aynı zamanda başka pazarlarda satış yapan işletmelere fırsat yaratır. Böylece siyasi tartışmanın tarafları değişir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşması yani GATT, çevresindeki çok taraflı görüşmeler bu yönelimi genişletmiştir. Süreç, Dünya Ticaret Örgütü'nün 1995'te kurulmasına kadar uzanır. Irwin, bu dönemi kesintisiz ve tartışmasız bir serbest ticaret zaferi olarak sunmaz. Karşılıklı liberalizasyon, iç politikadaki koruma taleplerini ortadan kaldırmamıştır. Fakat tarifenin amacı ve karar alma yöntemi değişmiştir. Tarife artık yalnızca iç pazarı kapatmanın aracı değil, uluslararası taviz alışverişinin bir parçasıdır. Kitap, ticaret anlaşmalarının neden ekonomik olduğu kadar kurumsal ve siyasi düzenlemeler olduğunu bu dönüşüm üzerinden açıklar. Son olarak, Smoot-Hawley ve ticaret savaşları, tarihsel derslerin mekanik kullanılmaması gerektiğini gösterir kitap. 1930'da tarihli Smoot-Hawley tarifesi gibi simgesel olayları basit sloganlara indirgemeden ele alır. Bu yasa, Büyük Buhran'ın en tanınan ticaret politikası hamlelerinden biridir. Ve yüksek tarifelerin uluslararası ticareti daralttığı görüşüyle sıkça anılır. Irwin'in değerlendirmesinde, yasanın Büyük Buhran'ın derinliği üzerindeki doğrudan etkisi sınırlı görülebilir. Buna karşılık, ticaret ortaklarının misilleme eğilimini güçlendirmesi bakımından ciddi sonuçlar doğurmuştur. Bu ayrım önemlidir. Bir politikanın makroekonomik krizin tek ya da ana nedeni olmaması, onun dış ilişkiler ve ticaret düzeni açısından zararsız olduğu anlamına gelmez. Bu yaklaşım, kitabın güncel tartışmalara en yararlı katkılarından biridir. Ticaret politikası değerlendirilirken yalnızca o yılın ithalat rakamlarına ya da tek bir sektörün korunmasına bakmak yeterli değildir. Ortak ülkelerin karşı hamleleri, ihracatçıların kayıpları, tedarik zincirlerindeki maliyetler ve uluslararası kurallara duyulan güven de hesaba katılmalıdır. Misilleme, özellikle açık pazarlara satış yapan tarım ve imalat sektörleri için başlangıçtaki tarife kararının maliyetini büyütebilir. Irwin'in tarihsel yöntemi, geçmişten doğrudan hazır reçete çıkarılmasına mesafe koyar. Her dönemin üretim yapısı, mali sistemi ve jeopolitik koşulları farklıdır. Yine de tekrar eden mekanizma açıktır, dar bir kesime fayda sağlayan koruma önlemi, daha geniş ve çoğu zaman gecikmeli maliyetler yaratabilir. Bu nedenle kitap, ticaret savaşlarının kısa vadeli siyasi çekiciliğiyle uzun vadeli ekonomik ve diplomatik sonuçları arasındaki gerilimi dikkatle değerlendirmeyi öğretir.
Sonuç olarak, Clashing Over Commerce.
ABD'nin dış ticaret politikasını yalnızca serbest ticaret ile korumacılık arasındaki ideolojik bir yarış gibi görmek istemeyen okurlar için özellikle değerli bir kaynaktır. İktisat, tarih, uluslararası ilişkiler, kamu politikası ve Amerikan siyaseti ile ilgilenenler, tarifelerin arkasındaki kurumları ve çıkar koalisyonlarını daha iyi kavrayabilir. Kitap, güncel gümrük vergisi tartışmalarını takip eden profesyoneller ve öğrenciler için de güçlü bir tarihsel arka plan sunar. Ancak kapsamı geniş, ayrıntı düzeyi yüksek ve akademik niteliği belirgin olduğundan konuya hızlı bir giriş arayan okur için yoğun gelebilir. Eserin pratik yararı, ticaret politikası haberlerini daha doğru sorularla okumayı sağlamasıdır. Bir tarifenin kimi koruduğu, bütçeye ne sağladığı, hangi sektörleri maliyet baskısına soktuğu, misilleme riskinin ne olduğu ve kararın hangi kurumlar aracılığıyla alındığı gibi sorular öne çıkar. Entelektüel olarak ise kitabın en güçlü yanı 200 yılı aşan bir tarihi tek bir değişmez doktrine bağlamamasıdır. Irwin, aynı politika aracının farklı çağlarda gelir toplama, ithalatı kısıtlama veya uluslararası pazarlık yürütme işlevi gördüğünü gösterir. Benzer ticaret tarihi kitaplarından ayrıldığı nokta, bu uzun dönemi 3R yani gelir, kısıtlama ve karşılıklılık çerçevesiyle düzenlemesi ve iktisadi sonuçları siyasi kurumlarla birlikte incelemesidir. Bu sayede eser, yalnızca tarifelerin kronolojisini değil, Amerikan ticaret politikasının neden sürekli tartışmalı kaldığını açıklayan kapsamlı bir başvuru çalışması niteliği kazanır. Destek olmak isterseniz Douglas A. Irwin kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.